Ayrım 8.
Eskiden bir halı için 5.000, daha sonraları 500.000 lira çekilirdi. Bugün belki 500 milyon lira çekilmesi gerekiyor ama büyüyen rakamlar, değişen ihtiyaçlar ailenin usulünü değiştirmedi. Kardeşler kadar kardeşlerin eşleri de birbirlerine hürmet gösterirler. Bizde kimse büyüğüne adıyla hitap etmez, ağabeyler. Her konuda birbirimize danışırız. Kendi paramızdan kendimize önemli bir alışveriş yaparken bile birbirimize haber veririz. Mesela kardeşim Şevket kızına bir otomobil alırken, ağabey bizim kıza bir otomobil alıyorum diye haber verir. Bu bir saygıdır. Ben de kendime bir gayrimenkul alacak olsam kardeşlerime haberdar ederim. Her ay yapılan yönetim kurulu toplantıları akşamı tüm aile fertleri, çoluk çocuk, torunlar, damatlar, gelinler bir araya geliriz. Birlikte yemek yeriz. Önemli işler, ailemizi ilgilendiren konular ve özel konularda kardeşler her zaman bir araya geliriz. İstanbul'da Sabancı Center'ın ikiz kuleleri yapıldığında 4 kardeş için holding kulesinde, Akbank'tan sorumlu Erol Sabancı için Akbank kulesinde ofis ayrıldı. Ofislerin yakınlığı kardeşlerin birbirlerini daha sık görmelerine, birlikte olmalarına imkan yarattı. 11. Tutumlu olmak mayamıza işlemiş. Tasarruf ile cimrilik ayrı şeylerdir. Fakirin tasarrufu ile zenginin tasarrufu da farklıdır. Bizim aile daha fakirken tasarrufa önem verirmiş. O zamanki tasarruf önce yokluğun eksiğini kapamak, sonra daha iyi yarınlar arayışı içinmiş. Mesela evde sadece mercimek çorbası kaynaması, sadece bulgur pilavı pişmesi, mantı kesilmesi yokluk günlerinin tasarrufundan miras kalmıştır. Bizim ailemiz mantıyı hala çok sever. Bugün mantıya nasıl alıştığımızı hatırlamayız ama mantı fakirlerin tasarruftan kaynaklanan lüks yemeğidir. Mantının esası un ve sudur. Bulan içine bir çimdik kıyma da koyar. Yağ sadece üstünde gezdirilir ama yemesi nefistir. Babam Hacı Ömer Adana'ya geldiğinde Beybaba ile Asım Özbilen'in fabrikasında ve Pamukhan'da bekarlık günlerini yaşarken ekmek peynir, ekmek zeytin ve ekmek helvayla günlerini geçirirmiş. Koskoca vücudunun sabahtan akşama kadar harcadığı güçle acıkır fakat tasarruf etmek düşüncesiyle nefsini baskıya alırmış. Beybabanın anlattığı ilgi çekici bir hatıra vardır. Haftada bir gün tatlı yemeği usul haline getirmişler. Babam Hacı Ömer tatlıya o kadar doymazmış ki, emmi dermiş, hani nefsime dur demesem haftada 2 kere tatlı yiyeceğim. Ama kazancını biriktirip sermaye yapma kararı ne somununu büyütmesine ne de haftada birden fazla tatlı yemesine izin verirmiş. Beybaba hayıflanırdı. Hacı Ömer gençlik yıllarında canı çektiği halde tatlı yiyemedi. Sonra şeker hastası oldu, doktorlar tatlı yemesine izin vermedi. Adamcağız tatlıya hasret gitti derdi. Babamın tutumluluğuyla ilgili bir başka hatırayı bana sanayici Jacques Camhi anlatmıştı. Adana'ya gitmiş, o zaman Adana'nın en iyi oteli olan Erciyes Palas'ta kalacak. Fakat otele girmek bir mesele. Kapının iki yanında kasalar içinde gazoz şişeleri, boş içki şişeleri yığılı. Otelin müdürüne çıkışmış. Evladım demiş, şunları ya atın ya satın da otele rahat girirsin. Müdür beyefendi demiş, Hacı Ömer Adana'da değil de şişeler ondan birikti. Şişeleri bize sattırmaz, kendisi pazarlık eder de satar. Jacques Camhi çok ayıpladım. Adam fabrikasını, otelini emanet ettiği adamlara 10 paralık şişe satışında yetki vermemiş diye acayibime gitti. Ne kadar cimri adam diye içimden geçirdim diyor. İstanbul'a dönüyor. O zamanlar Beyoğlu'nun meşhur antikacısı Dano'nun dükkanında Hacı Ömer'e rastlıyor. Babam bir yemek odası takımı satın almak için pazarlık yapıyormuş. Dano'nun 50 bin lira istediği takımı 40 bine indirip çek yazıyor. Jacques Camhi dayanamıyor. Hacı ağa diyor, Adana'da 40 paralık şişeyi satmak için uğraşıp burada 40 bin liraya antika takım alıyorsun. Babamın cevabı şöyle, evladım o başka bu başka iş. 40 bin liralık takım alıyorum diye 40 paraları saçarsam işin ucunu kaçırırım sonra. Bu babamın karakterini oldukça iyi anlatan bir hikayedir. Hacı Ömer üstüne yeni bir elbise almasını bilmez ama antika eşya, eski bir tablo dendi mi paraya kıyar. Fakire öksüze para yardımı yaparken de üçü beşi aramazdı. 1944'te ilk yağ fabrikasını kurduğunda bayram öncesi köye bir kamyon yağ götürmüş. Tellal çıkarmış. Hacı Ömer yağ dağıtacak, ihtiyacı olanlar gelsin diye bağırtmış. Bu adetini uzun yıllar sürdürdü. Son yıllarında şeker nedeniyle öfkesine hakim olamadığı dönemlerde karşılaştığımız bir olaydan sonra kendisine rica ettik. Bu işi başkaları aracılığıyla yaptırdık. Yağ dağıtırken birkaç kişi ya zaruretten ya açgözlülükle sıraya birkaç kere girmeye kalkmışlar. Babam bunu fark etmiş. Utanmıyor musunuz, başka yetimlerin hakkını yiyorsunuz diyerek adamların üzerine yürümüş. Hilekarlığa dayanamazdı. Ben yoksulluğu, ihtiyacı bilirim, elimle vermenin zevki başkadır diyerek bu işten keyif duyardı. Dağıtımı başkaları yapmaya başlayınca üzüldüydü. Babam öldükten sonra bu defa annem Ramazan aylarında köye gidip fakirlere yağ, kumaş ve para dağıtmaya başladı. O da yaşlandı. Anne dedik, bu iş seni yoruyor, bırak senin adına torunların, yeğenlerin dağıtsın. Babam gibi o da diretti. Kocamın yaptığını ben de yapacağım diye tutturdu. Bir sandalyeye oturuyor, 3 veya 4 gün kendi eliyle yardım dağıtıyordu. İşte ben ve kardeşlerim bu görenek, gelenek içinde büyüdük, tasarrufa alıştık. Bosna fabrikasında değişik sorumluluklar yüklendiğim yıllarda tasarrufa dikkat etmenin neler kazandıracağını daha iyi gördüm. Fabrikada işçilere yemekte yarım ekmek dağıtılırdı. Kimi iştahlı ekmeğin tamamını bitirir, kimi iştahsız ucunu yer, kalanı bırakırdı. O kadar ekmek artardı ki bu nimetleri dökecek yer bulamazdık. Çare düşündüm. Bir işçiyi sadece ekmekleri dilimlemekle görevlendirdim. Böylece isteyen yiyebildiğince ekmek alabilecekti. Sonunda ekmek sarfiyatı yarı yarıya azaldı. Ekmekleri dökecek yer aramaktan da, nimet israfından da kurtulduk. Gene Bursa'da 5000 işçi için pirinç alınıyordu. Baktım tek tip pirinç alıyorlar. Pilav da onunla yapılıyor, dolma da. Halbuki dolma için pirincin kırıklı kırıksız olması fark etmez. İki cins pirinç aldırılmasını sağladım. Dolmalık pirinci daha ucuz alınca pilavlık pirinç için daha çok para harcama, daha iyi kalite pirinç alma imkanı doğdu. Aynı şekilde salatada kullanılan domates ile çorba için kullanılacak domatesin farklı kalite ve farklı fiyatta olduğunu da öğrendim. İnsanın parasına sahip olmasının, hesabını bilmesinin, tasarruf etmesinin cimrilikle ilgisi yoktur. En lüks otelde kalsam faturası bilgisayarla hesaplansa bile kontrol ederim. Çok kere yapılmamış masrafların faturaya eklendiğini görür, ilgilileri uyarırım. Düzeltmeyle sağlanan fark belki servis ücreti olarak bırakılan paradan da ufaktır. Fakat bu insanın hakkını aramasıdır. Yurt dışında büyük mağazalarda fiyatların değişmez olduğu sanılır. İngiltere'nin en büyük mağazasında fiyat indirtilebileceğini iddia üzerine bir arkadaşıma gösterdim. Harrods mağazasında bir saat beğenmiştim. Türkiye'de hediye olarak vermek üzere 10 tane almaya niyetlendim. Satıcıya acaba bir indirim yapabilir misiniz diye sordum. Fiyatlarımız maktudur cevabını aldım. Evladım bir defa şefine sor dedim. Şefi geldi. Böyle bir istekte bulunmanın şaşkınlığı içinde imkansız dedi. Sen hele bir kere de müdürüne sor dedim ve sonunda 10 tane saati tenzilatlı olarak aldım. Yurt dışında iş temaslarım dışındaki boş zamanlarımda elektronik eşya satan mağazalara girip pazarlık etmekten büyük zevk duyarım. Bu pazarlık aşkıyla almak zorunda kaldığım ufak tefek elektronik aletleri Türkiye'de dostlarıma, arkadaşlarıma dağıtırım. Modası geçmiş elbise, gömlek ve kravatlarımı modaya göre daralttırıp düzelttirdiğimi yakınlarım çok iyi bilirler. Taş gibi sağlam şeyleri gözden çıkaracak kadar zengin değilim. 12. Babamın ilk sanayi tecrübesi. O yıllar, yani 1940'lar dünyada ve Türkiye'de konjonktürün altüst olduğu yıllardı. Bir tarafta 2. Dünya Savaşı devam ediyor, öte yanda Türkiye savaş dışı kalma çabasında. Harp konjonktürü birçok insanda fırsatlar yaratıyor, birçok işin de batmasına neden oluyor. Adana'da özellikle gayrimüslimler pamuk, gıda maddesi gibi normal ihracat malları yanında yeni yeni karlı konular keşfediyorlar. Mesela Almanya'ya kırpıntı ihraç ediyorlar. 1942 yılında çıkan varlık vergisi Türk ekonomisinin üzerinde kasırga gibi esmiş, birçok iş yerini harabeye çevirmiş. Babam varlık vergisinden sarsılmamış. Hacı Ömer'in ilk sanayi tecrübesi bu fırtınalı dönemin öncesine rastlar. Türk Nebati Yağlar Fabrikası teşebbüsünü babam 4 Kayserili, 2 Kara İsa'lı ortağıyla başlatmıştır. Milli Mensucat Fabrikası ortakları Nuh Naci, Mustafa Özgür, Seyit Tekin Nuri Has, Kara İsa'lılar Ahmet Sapmaz, Bekir Sapmaz ve babamdan teşekkül eden 7 ortaklı grup eşit paylarla işe girişirler. Fakat işi babam yürütür. Babam ve arkadaşları 1939 yılına doğru Adana'da pamuk ticaretine hakim duruma gelince önce çırçır fabrikası işine giriyorlar. 30 bin ton pamuktan 15 bin ton çiğit çıkıyor. O tarihte çiğidin tek alıcısı da S.R. Glido Nebati Yağ Fabrikası. Fabrikanın almadığı çiğidi yakmaktan başka kullanım alanı bilinmiyor. Fabrika Salomon Rafael Glido isimli bir Rus Musevisi göçmene ait. Glido Rus ihtilali sırasında Anadolu'ya göçmüş, önce Mersin'de yaşamış, 1927 yılında Adana'ya gelerek istasyon civarında Rus'un fabrikası diye tanınan Nebati Yağ Fabrikası'nı kurmuş. Babam ve arkadaşları uzun süre Glido'ya onun verdiği fiyattan çiğit sattıktan sonra rahatsız olmaya başlamışlar. Hele harp konjonktüründe yağ fiyatları yükselip Nebati Yağ Fabrikası'nın kârı artınca rahatsızlıkları daha da büyümüş. O yıllarda Glido'nun fabrikasında 150 kadar işçi çalışır, yılda 1 milyon 800 bin kilo pamuk yağı, 5 milyon 800 bin kilo küspe, 143 bin kilo sabun üretilirmiş. Bu üretim rakamları ve o günün 8-10 milyon liralık yıllık cirosu gerçekten herkesin iştahını kabartacak bir cazip iş olarak görülmeye başlanmış. Hacı Ömer ve ortakları Glido'ya gitmişler. Bu fabrikayı bize sat demişler. Glido satma işine hiç yanaşmıyor. Fiyatı bile konuşmamış. Ümidi kesen babam ve ortakları hemen Glido'nun fabrikasına bitişik araziyi satın almışlar. O yıllarda Mersin'de Fransızlar bir nebati yağ fabrikası kuruyorlarmış. Babam bu fabrikayı Muammer Tuğsavul adında birinin kurduğunu haber almış. Muammer Tuğsavul Almanya'da 12 yıl kimya eğitimi gördükten sonra 1930 yılında Türkiye'ye dönen, Türkiye'de birçok nebati yağ fabrikası kurup işleten, Kazım Taşkent ve ilk şeker fabrikalarının kuruluşunda emeği geçen çok değerli bir kişidir. Babam Muammer Tuğsavul'u bulmuş. Parası benden, fabrikayı kurması senden diye anlaşmış. İkinci Dünya Savaşı Avrupa'ya ısmarlanan makinelerin gelişini geciktirmiş. Fakat 1944 yılında babam Hacı Ömer ve ortaklarının ilk sanayi tesisleri Türk Nebati Yağlar Fabrikası üretime geçmiş. Türk Nebati Yağlar Fabrikası'nın kurulmasıyla yaşam şansının ortadan kalktığını gören Glido, bir yıl sonra kendi nebati yağ fabrikasını da babam Hacı Ömer ve ortaklarına satmış. Bu fabrikanın adını Toroslar Yağ Fabrikası diye değiştirmişler. Uzun yıllar böyle çalıştı. Fabrikanın tamamı zamanla Sabancıların oldu. Genişletildi, margarin tesisleri eklendi, bugünkü Marsa haline geldi. Babamın bu ilk sanayi tecrübesinin ilginç yanları vardır. Bir kere babam Hacı Ömer, Türkiye'de pek az örneği görülen bir ortaklık düzeni içinde ilk yatırımını gerçekleştiriyor. İkincisi, kendisine yabancı bir konuda tüm sorumluluğu devredecek, bu işi en iyi bilen kişiyi bulma başarısını gösteriyor. Ve o kişi işini tamamlayıncaya kadar ona karışmıyor. İlk tecrübe babama büyük cesaret vermiştir. Daha birinci yatırımını tamamlamadan yeni yatırım arayışlarına yönelmiştir. Yağ fabrikası yapımı sırasında Muammer Tuğsavul'a bir suni ipek fabrikası kurma teklifini yaptığı, Muammer Tuğsavul'un Sümerbank'ın benzeri bir fabrikayı kurmakta olduğunu söylemesi üzerine şu cevabı verdiği bilinir. İyi dedin ya Muammer Ağa, devlet fabrikayı kuracak. Olur olmaz, yarar yaramaz bir sürü adamı dolduracak. 3 kuruşluk malı 5 kuruşa mal edecek. Herkes de o malın fiyatını öyle bilecek. Şimdi biz de aynı fabrikayı kursak, ucuza mal edip devlet fabrikası fiyatına satsak fena mı olur? Kârı düşünsen hele bir. 13. Akbank hayatımıza giriyor. Babam harp sonunda işlerin gelişeceğini görmüş, kendi sınırlı imkanlarının da ortaklarının gücünün de işlere yetmeyeceğini anlamıştı. O yıllarda üst üste kurulan iki banka, Yapı ve Kredi ile Garanti Bankaları, Hacı Ömer'in gözlerini açmıştı. Bizim de bir bankamız oldu mu yeni büyük işlere sermayeyi nereden bulacağız diye dolanıp durmayız diyordu. Milletin eli para tutmaya başlamıştı. Parasını emniyetle saklayacak yer arayanlar üste aldıkları faizi de kâr sayıyorlardı. Oysa paranın piyasası gittikçe değer kazanıyordu. Düşük faizle alınan parayı iyi işlerde kullanıp iyi de kâr etme imkanı vardı. Fakat Hacı Ömer'in bunu ortaklarına anlatabilmesi kolay değildi. Ortaklar tutucu insanlardı. Babamın bir banka kuralım fikri o günlerde biraz fantezi olarak karşılanıyordu. O zamanki ortağı Nuri Has bu fikre karşı çıkıyor. Bu yüzden banka 1944-45'lerde kurulamıyor. Babam banka işini iyice içine sindirdiğinden devamlı olarak Ziraat Bankası Adana Şubesi'nin o zamanki müdürü Ziya Alaçam'ı ziyaret ediyor. Onunla bu fikri tartışıyor. En sonunda sözü bak Ziya Bey, geliyorsan gelirsin yoksa biz bu bankayı kendimiz de kurarız demeye getirip bağlıyor. Akbank ilk kurulduğunda babam 5 arkadaşıyla birlikte %15'erlik paya sahipti. Hacı Ömer, Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Ahmet ve Bekir Sapmaz kardeşler, Mustafa Özgür ve Seyit Tekin bankanın kurucuları ve ortaklarıydılar. Nuh Naci Bey, Nuri Ağa, Mustafa Ağa, Bekir Ağa, Ahmet Ağa babamın iş ortaklarıydılar. Akbank tek şube olarak 30 Ocak 1948 tarihinde Adana'da hizmete açıldı. İlk idare meclisi Ziya Kurttepeli, ilk genel müdürü Ziya Alaçam'dır. Kuruluştan 2 yıl sonra Seyit Tekin'in oğullarından İbrahim Tekin idare meclisi reisi oldu. 1962 yılında Ahmet Dallı gelinceye kadar 11 yıl bu görevde kaldı. Ak adı 2 nedenle seçilmiş. Adana'daki Kayserililer kelimelerinin ilk harfleri olduğu ve 6 arkadaşın da varlıklarının kaynağı pamuğu temsil ettiği için. 1948'de bankayı kurarken babamın serveti 5 milyon lira civarında hesaplanabilir. Atatürk Caddesi'nde bir evimiz var. Yeni çırçır fabrikası ve iplik fabrikasında Sapmazlar'da ortağız. Yağ fabrikasında 7 ortağız. O anda Akçakaya'dakiler dışında çiftliğimiz, toprağımız yok. Babam ayrıca ticaretle meşgul, yazıhanesi ve dükkanı da kendi mülkü. Bankayı kurarken 800 bin lira verdi ve %15 hisse sahibi oldu. Banka kurulup çalışmaya başladıktan sonra 1953 yılında ortaklar birleşip babamı saf dışı bıraktılar. Çok üzüldü. Babam bir işe el attı mı o iş büyüsün, sermayesi, ihtiyat akçesi, sevk ve idaresi, kadrosu güçlü olsun isterdi. Kârı çoğaltmak ve kârdan pay almaktan başka bir şey düşünmemek babama göre değildi. Kendisine cephe alındığını görünce hisse çoğunluğunu eline geçirinceye kadar didişti. Neyin doğru olduğuna inanırsa onun için canını dişine takardı. Bize öğrettiği de budur. 14. Bossa ilk gururumuzdu. Türkiye için 1950 yılı önemli bir dönemin başlangıcıdır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle ülkede özel sektöre dayalı yeni bir sanayileşme gelişme arayışı başladı. Hükümeti yönetenler halka yakın olmak için sık sık Anadolu'ya çıkıyorlardı. Parti teşkilatları bu gezilerde politikacıları, devlet adamlarını, mahallin iş adamlar ve tanınmış kişileriyle bir araya getirilen toplantılar düzenliyorlardı. Adana'yı ziyaret edeceklere yemek verilecek, toplantı düzenlenebilecek tek yer Erciyes Palas'ın salonuydu. 1950 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Adana'yı ziyaretinde şerefine verilen ziyafete babam Hacı Ömer de katılmıştı. Babam bu sıralarda Adana'nın önde gelen iş adamlarından sayıldığı için bu yemeğe çağrılmış olabilir. Böyle değil ise girişkenliği veya otelin sahibi olması nedeniyle orada bulunmuştur. Celal Bayar'ın bu gezisinde basma fabrikası konusunun ortaya çıkışı için iki hikaye anlatılır. Bir anlatıma göre Celal Bayar, Adana'nın pamuğuyla buradaki genç kızlara çeyiz yapacak, gelinleri giydirecek, Nazilli'deki fabrika benzeri fabrikayı yapacak müteşebbis arıyorum deyince babam, ben talibim efendim diye atılmış. Diğer anlatıma göre ise babam doğrudan talip olmuş. Burada bir basma fabrikası yapmak niyetimiz var beyefendi sayenizde diyerek sözü açmış. Celal Bayar'ın cevabı iyi olur ama çok para ister, hem de ileri bir tekniktir, işletilmesi için adam ister şeklindeymiş. Babam ne gidecekse dörtte üçünü veririm, defaten 10 milyon ayırabilirim diyerek Cumhurbaşkanı'na güven vermiş. Konuşma şekli babamın bu işe kendini daha önceden hazırladığını gösteriyor. Çünkü söylediği rakam karşısında Celal Bayar yanındakilere, Hacı Ömer bu işin kaça çıkacağını biliyor diyor. Hele babamın ben bu işin adamını da buldum, Sümerbank'tan Fazlı Turgay'a yaptıracağım demesi üzerine, tamam Hacı Ömer param var, adamını da iyi seçmişsin, sana yardım edeceğim. Yakında Nazilli'ye gidiyorum, seni de çağırayım, gel Nazilli fabrikasını gör sözleriyle aradığı müteşebbisi bulduğunu göstermiş oluyor. Nazilli fabrikasını görünce babamın soyunduğu işin büyüklüğünü anlayıp ürktüğü fakat yılmadığı söylenir. Fazlı Turgay Sümerbank camiasında yetişmiş, Kayseri ve Nazilli fabrikalarının kuruluşunu gerçekleştirmiş, çok tecrübeli ve yetenekli bir kişiydi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da kendisini iyi tanıdığını, takdir ettiğini babam sonradan öğrenmiştir. Babam iplik ve bez fabrikasını tek başına değil, Bosnalılarla ortak olduğu basma şirketi bünyesinde gerçekleştirmeye kararlıydı. Bu iş alevlendiğinde Bosnalılarla ortaklık ilişkileri epey bir yol almış durumdaydı. Bosnalılar Bosnalı Salih Efendi'nin çocuklarıdır. Bosnalı Salih Efendi Adana'da eşraftan sayılırdı. Adana'nın önde gelen zenginiydi, iki karısı vardı. 7 kız 5 erkek çocuğuyla en büyük ailelerden birine sahipti. 22 bin dönüm toprağı vardı. Tarsus'ta bir iplik ve bir bez fabrikasına ortaktı. Adana'da bir un ve çırçır fabrikası işletirdi. Pamuk ve buğday ticareti yapardı. Adana'daki un fabrikası 1948 yılında yandı. 1949 yılında Bosnalı Salih Efendi 78 yaşında öldü. Çocukları miras kavgasına düştü. Varlığı tarumar eylediler. Sadece 4 erkek kardeşin elinde bir şeyler kalmıştı. Bosnalı Salih Efendi'nin ölümünden 11 yıl sonra 1950 yılında babam Hacı Ömer bu 4 çocuğa ortaklık teklif etti. Kardeşlerin elinde geniş arazi ve bir çırçır fabrikası kalmıştı. Babam eskiden beri büyük toprağa hayrandır. 6700 dönümlük Cırrık çiftliği şehrin dışındaydı ama çırçır ve un fabrikasının arazisi şehre yakındı. Çırçır fabrikası işliyordu, yanan un fabrikasının yeri de işe yarardı. Bu gayrimenkullere toptan 2 milyon lira değer biçildi. Babam da 2 milyon lira nakit koydu. 1 milyon lira ise 4 çocuğun borçları ödendi. Böylece %50 hisseli Bossa şirketi teşekkül etmiş oldu. Bossa kelimesinin esası hakkında 2 hikaye anlatılır. Bizim bildiğimize göre babam o yıllarda sık sık birlik olalım, sanayi sahasına atılalım dermiş. Bossa bu cümledeki kelimelerin baş harflerinin birleştirilmesiyle meydana getirilmiş. Diğeri de şöyle. Ziraat Bankası Adana Şubesi Müdürlüğü'nden Akbank'a geçen Ziya Alaçam isim babalığı yapmış. Madem Bosnalı ailesiyle Sabancı ailesi ortaklık kuruyorsunuz, Bosnalıların bosu ile Sabancıların sahasını bir araya getirelim demiş. Bossa kelimesini üretmiş. Arkasından Ahmet Sapmaz'la Sasa'yı kurarken Sapmazların sahası ile Sabancıların sahası gene firma ismini oluşturdu. Bir keresinde Amerika'da seyahat ederken baktım ki firmaları tanıtmakta isimlerin, renklerin, logo dedikleri kısaltılmış işaretlerin önemi büyük. Uçakta kendimize göre bir şeyler düşündüm. Türkiye'ye dönünce reklam işlerimize bakan firmanın yetkililerini çağırdım. Sabancı topluluğu için S ve A harflerini sembol haline getirecek çalışmalar yapmalarını istedim. Bu arada bankanın, sigorta şirketinin ve banka iştiraklerinin bir kısmının ismi ise AK'la başlıyordu. Düşüncem sağ hecesinin A'sı ile AK arasında da bağlantı kurmaktı. Bunu yaptıramadım ama sağ amblemi çok iyi şekilde işlendi. Topluluğumuzun tanınmasında önemli bir adım oldu. Sabancı topluluğuna dahil kuruluşlar meydana getirirken yeni şirketlerin kısaltılmış isimlerinin sağ ile bitmesine özen göstererek tespit ettik. Sasa, Teksa, Lassa, Kortsa, İnsa gibi. Öte yandan Akbank'ın iştirakiyle kurulan sinayi, mali ve ticari işletmelerin ticari ünvanlarını AK'la başlattık. AK Sigorta, AK Çimento, AK Kardon, Akova, AK Yayınları gibi. Biz gelelim Bosna'ya. Önce yanmış olan un fabrikasının yerine Almanya'da Müller firmasından getirilen makinelerle yeni bir fabrika kuruldu. Bir süre sonra da bu yandı. Bugünkü fabrika daha sonra yapılandır. Bosna İplik ve Bez Fabrikası'nın proje hazırlama işinde Sümerbank'tan gelen Fazıl Turgay'ın büyük gayreti oldu. Sinan Bosna'da Fazıl Turgay'la çalışıyordu. Bosna'nın projesi 1953 yılında tamamlandı. Bina inşaatına da aynı yıl başlandı. Bosna İplik ve Bez Fabrikası için Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'ndan kredi alındı. O yıllarda bankanın sermayesi 12,5 milyon lira ve bir projeye tahsis ettiği en büyük kredi 1 milyon 200 bin liraydı. Bosna İplik ve Bez Fabrikası projesini değerlendiren Dünya Bankası bu projeye 5 milyon Türk lirası karşılığında döviz kredisi verilmesini uygun gördü. Bankanın uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan kıymetli bankacı Reşit Egeli, bir defada bir firmaya 5 milyon lira kredi vermek o günün şartlarında inanılamayacak bir işlemdi demiştir bana sonraları. 1953 yılında babam Fazlı Turgay'ı ve ortaklarından Bosnalı Salih Efendi'nin Amerika'da eğitim gören oğlu Sinan Bosna'yı yanına alarak İsviçre, İngiltere ve Almanya'ya makine pazarlığına gitti. Makineleri Fazlı Turgay seçer, babam da Sinan Bosna'nın tercümanlığıyla pazarlık edermiş. Bosna'nın yapımı 1954 yılında tamamlandı. Bosna Ingolstadt fabrikasından alınan 13 bin iyilik tesisle pamuk ipliği yaparak işe başladı. Sonra 360 adet Ruti tezgahıyla bez yaptık. 1955 yılında boya, apre, kimya bölümlerini kurduk. O yıllarda devlete ait Sümerbank Nazilli fabrikasından başka basma üreten kuruluş yoktu. Biz Ruti tezgahlarımızda ürettiğimiz ham bezi İtalya'ya, Almanya'ya gönderiyor, o ülkelerde ham bez üzerine basma yaptırtıyor, Türkiye'ye getirip satıyorduk. 1959 yılında kendi tesislerimizde baskıya başladık. Hatalı oldu, düzelttik, öğrendik. Yıllar geçtikçe 13 bin olan iyi sayısı 120 bine çıktı. 2000 tezgah çalışmaya başladı. Düz baskıdan rulo baskıya, bir tek renkten önce 4 renge sonra 16 renge çıktık. Strip printing makineleri geldi. Son olarak Bosna'nın içindeki 360 Ruti tezgahı teknolojisi eskidi diye çıkarıp yerlerine en iyi tezgahlar olan Schulzer makinelerini koyduk. Bunlar bizim sanayi işimizin doğuşunu, emeklemesini, yürümesini ve nihayet koşmasını gösteren gelişmelerdir. Bosna fabrikasındaki ortaklık %50-%50 ortaklık esasına dayanıyordu. Fabrika ilk yıllardan itibaren kâr etmeye başladı. Bosnalıların dört genç çocuğunun her yıl sonunda istekleri kârın ortaklar arasında dağıtımıydı.